Mesela burada çok güzel bir sesi, değil mi? Sesten zevk almayı nasip ediyor. Sesin çok farklı kullanımı var doğada. Biz de mesela haber iletişim için kullanıyoruz, değil mi? Ağırlıklı olarak. Ama sesi avlanmak için kullanan canlılar var. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela bu odanın ortasına gelsem ben, odanın boş olduğunu farz edin. Gözüm kapalı bir ses çıkardım. Örneğin bir kelime söyledim. O kelimenin duvarlara çarpıp bana dönüşünü ve dönüş süresini ve o süreye göre de metrekareyi asla hesaplayamam. Yani insanın böyle bir yeteneği yok. Ama Allah bu yeteneği yarasada yaratmış. Bakın, yarasa zifiri karanlık bir ortamda ses çıkarıyor. Farklı bir frekansta, ama insanın duyamayacağı, insan kulağının duymadığı bir frekans. Bir ses dalgası yayıyor ve o ses cisimlere çarpıyor, geri dönüyor çarptıktan sonra ve yarasa o geri dönen dalgaları Allah'ın ilhamıyla yorumlayıp nerede ne var, büyüklüğü ne, hareket hızı ne, bakın bunların hepsine anlık alabiliyor. Ve buna göre de canlıyı avlıyor. Bu çok büyük bir, maşallah, Allah'ın yaratma sanatı. Yarasanın üstündeki bildiğiniz aslında ultrason teknolojisi, yani değil mi Eren hocam? Hastanelerde kullandığımız işte, değil mi, kalbi inceliyoruz. Batın incelemesi yapılıyor. Bu incelemeyi yaptığımız cihaz 20-30 yıl önce geliştirdik, değil mi? Mühendisler yaptı, bilim adamları çalıştı. Yarasada milyonlarca yıldır var bu teknoloji. Yani hiçbir şekilde görmeden zifiri karanlık ses dalgası da cisimlerin yerini tespit edebiliyor. Ve bütün canlıları öyle avlayabiliyor. Maşallah.
Burada başka bir iman hakikati daha var aslında, bunu eklemek gerekirse.
Evet.
Bizim ultrason cihazlarımızda tek bir noktadan ses dalgası gönderilip ondan geri yansıyan sinyaller toplanarak bir görüntü elde ediliyor.
Evet.
Yalnız yarasalar bildiğimiz gibi tek başına yaşayan canlılar değil, binlercesi bir arada yaşıyor ve bunların her biri ayrı ayrı sinyaller gönderiyorlar. Bu sinyallerin işte mağaralara diyelim veya cisimlere çarptıktan sonra geri döndükten sonra karışmadan tekrar net bir görüntü halinde bunun elde edilmesi de gerçekten büyük bir mucize. Yani sadece mesela bunun yanında başka bir şey daha var. Yarasa uçuyor havada. Uçarken sürekli ya ileriye doğru ya geriye doğru bir hareket halinde. Bunun da hesabını yapması gerekiyor. Görüntünün net bir şekilde ortaya çıkması için. Ama ultrason cihazlarımızda böyle bir durum söz konusu değil. Onu sabit tutmazsak hiçbir şekilde görüntü oluşmaz. Ve bu yarasa bildiğimiz gibi milyonlarca yıldır yaşayan bir canlı. Bilim adamları bir araya geliyorlar, binlercesi. İşte deneme yanılma yöntemleri de kullanıyorlar. Süreç içinde gelişiyor. İşte önce bir fotoğraf görüntüsü halinde alıyorlar. Daha sonra işte iki boyutlu görüntü. Şimdi üç boyutlu ve dört boyutlara çıktı. Zamanla işte bilim ilerlemesiyle birlikte bu teknolojiye kavuşuyorlar. Ama henüz yarasanın sahip olduğu ilmin yanına bile yaklaşamıyorlar maşallah.
Canlıda öyle bir deneme yanılma yapabileceği süre yok.
Süre,
evet. Yani yarasanın üzerinde bu sistem tam bir anda olmalı ki canlı, değil mi, avlayabilsin ve işte yiyerek yiyeceğini hayatına devam edebilsin. Dolayısıyla evrim teorisinin iddiasıyla tamamen çelişen bir durum oluyor. Evrim teorisinin iddiası şu: bu özellikler canlıya ihtiyaç duydukça zamanla geldi diyor. Halbuki canlıda o sistem olmasa yaşayamıyor zaten. Yem bulması en hayati özelliklerden birisi canlının avlanabilmesi. Bunu da bir anda Allah'ın yaratmasıyla üstünde olabileceğini görüyoruz canlının. Maşallah.
Bu anlattığın yarasa da oluyor. Yani tam ona göre Allah öyle yaratmış. İnsanda mesela öyle değil. İnsanda böyle bir sistem olsa rahatsız edici olur.
Evet.
Ama insanda başka bir özellik var işitme sisteminde. Çok kısa bir iman katı bu işitme sistemiyle ilgili. Mesela insanda, şimdi burada bir kapalı alan ya, ben şimdi konuştuğum zaman ses dalgaları çıkıyor ve normalde bu ses dalgalar tavanla, işte duvarlara çarpıp geri yansıması lazım ve kulağımda bir eko oluşması gerekiyor. Ama bizim beynimizde, beyin sapında belirli hücreler var ve bu hücreler konuştuğum o geri yansıyan dalgaları seçip filtreliyor ve böylelikle benim işte o ses dalgalarını duymamış hale geliyorum. Yani bu çok büyük bir mucize. Çünkü yani söz konusu burada bir hücreden bahsediyorum, beynin içinde olan. Yani bu hücre nereden anlıyor bunun işte ses dalganın geri yansıdığını, yani benim rahatsız olacağımı nereden biliyor? Yani kapalı, şuursuz bir şey, ya yani kapalı bir ortamda ve şuursuz bir hücre bu. Ya yani bu Allah, işte burada niye anlıyoruz? Hani bu hücre bunu kendisi düşünemez. Çünkü kendisi böyle öyle bir şey, şuuru yok. Hani öyle bir aklı yok hücrenin. Burada daha üstün bir akıl var bu hücreleri kontrol eden, o da Allah. Allah o hücreye o görevi vermiş, beyin sapında bunu yapmasını. Öyle de işte Allah kontrol ediyor. Allah her şeyi güç yetirendir diye bir bildiriyor Allah'a ait şeytan anlamasını. Bu da yine belli oluyor işte.
Allah'ın varlığı çok açık. Yani karmaşık hiçbir durum yok. Şimdi aslında işitmeden bahsettim. Mesela filtreliyor diyorsun sesi. Evet. Hep birlikte düşünelim. Bazen oluyor böyle kalabalık bir ortamda bulunuyoruz. İnsanlar konuşuyor. Birçok insan konuşuyor değil mi? Her taraftan ses geliyor böyle. Seslerin hepsi de toplu hale gelir. Evet. Yani ayrı ayrı işte Erdem'in sesiyle işte Mehmet'in sesi ayrı ayrı gelmezler. Hava molekülleri trilyonlarca toplu halde blok halde geliyor. Şimdi düşünelim. Kulakların işte kulak kepçesine çarpıyor. Kulaklarını titreştiriyor. Ve elektrik sinyali oluyor değil mi? Bilim bize bunu söylüyor. Elektrik sinyalleri de işitme merkezine doğru ilerliyor. Peki biz nasıl oluyor mesela kalabalık bir ortamda o kadar sesin arasında istediğimiz sesi dikkatimizi verip o kişinin konuştuklarını anlayabiliyoruz değil mi? Herkes bilir bunu. Ben bir anda mesela kalabalık bir ortamda konuşulanlardan diyelim ki Erdem de onlardan bir tanesi. Erdem'in sesine konsantre olup Erdem'in sesini o kadar sesin arasında ayırt edebiliyorum. Peki bunun mantığı var mı? Yani kulak sinirinde sadece elektrik sinyalleri ilerlerken elektrik sinyallerinin arasından hücreler Erdem'in elektrik sinyallerini seçip diğer elektrik sinyallerini ayırıyor diye bir şey olamaz. Şimdi aslında Allah bize şunu gösteriyor. Ne kulak duyuyor, ne göz görüyor. Gözde de aynı mekanizma geçerli. Yani bu elektrik sinyallerinin görmeyle, elektrik sinyallerinin duymayla ve elektrik sinyali dediğimiz yani sadece sodyumun hücrenin içerisine girip çıkmasının ne dokunmayla, ne tatla, ne kokuyla hiçbir alakası yok. Zaten beynin yapısını bakacak olsak, yani her şeyi bir yana bıraksak, beynin yapısı sinir hücrelerinden oluşuyor. Her tarafında aynı tip kortikal hücreler var. Hepsi sinir hücresi değil mi? Hepsi elektrik sinyali karşısında aktif olabilen, sinapsları olan hücreler. Şu et parçasının burasına dokunduğun zaman veya elektrik verdiğin zaman üç boyutlu görüntü oluyor. Buradaki hücre hiçbir farkı yok. Ona dokunduğun zaman ses oluyorsa bunun da bir mantığı yok. Yani aslında bütün bu ara organları Allah sebep gibi gösteriyor bize ama yani burada açıklamanın bir tek açıklaması var. Yani bütün bunların sadece Allah'ın varlığı var. Ruh tamamen metafizik bir varlık olarak ben diyebileceği, kendi varlığının farkında olan Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü bir varlık var. Ve Allah doğrudan, yani hocamız dün onu söyledi bakın, çok önemli bir şey söyledi. Yani bunların ara organlara hiç ihtiyacı yok ruhun dedi. Yani ne elektrik sinyaliyle alakası vardır dedi ruhun, ne kulakla, ne gözle, doğrudan algısıyla muhatap. O zaman tabii şunu soruyoruz yani, kim yaratıyor algıları, değil mi? Yani ruhun sahibi kim? Algıların sahibi kim dediğimiz zaman hep Allah, değil mi? Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Demek ki ruhun sahibi Allah. Bütün o zaman algıları Allah yaratıyor, görüntüyü Allah yaratıyor, her şeyi Allah yaratıyor. Bütün hafızalarımızın sahibi Allah. İnsan neyin sahibi? Hiçbir şeye sahibi değil inşallah. Değil mi? Biz tamamen Allah'ın yarattığı, bakın gölge bir varlığız. Yani mutlak olan Allah. İnsan çünkü bazen benlik o kadar azgın ki insanın nefsi. Allah diyor orada insana. Sonra ona fücurunu, şeytandan Allah'a sınırım, yani sınır tanımaz kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham eden anda olsun diyor Allah. Sınır tanımaz böyle bir kötülükle içinde, o da özel Allah'ın yaratmasıyla büyüklenen, kendini müstakil varlık gibi gören, müstahni gören bir varlık var. Hayatımız boyunca Allah'ın ilhamıyla, bakın yine Allah'ın ilhamıyla, her şeyi Allah yapıyor demek ki, vicdanımızla ona karşı bir mücadele gerekiyor. Bu büyüklenmeden insanın şiddetle kaçınması gerekiyor. Tek büyük olan, tek mutlak olan varlık Allah. Ve biz ana yaratılıp kendimizi var zanneden çok zavallı varlıklarız inşallah. Allah bunu bilmemizi istiyor. Böylece Allah'ı çok sevip, Allah'a dost olup, Allah dedi hocamız değil mi? Kur'an'a göre böyle o şekilde. Yani yalnızlığı istemiyor Allah. Yalnızlığı sevmiyor. Kendine dost, kendine seven varlıkları istiyor. Yani bizim bunu sevmemizi Allah bizi karşılıksız seviyor yani inşallah. Ve sonsuz nimetlerini açıyor bize o zaman. Yani hoşnutluğu ve rızası tabii Allah'ın her şeyin üstünde. Tek yapmamız, yani yapmamızı istediği bu. Şeytandan Allah'a sınırıp eğer iman edip şükrederseniz diyor Allah azabınıza ne yapsın? Allah azap vermek istemiyor insana inşallah.
Sizin söylediğiniz şey çok doğru. Göz görmüyor, kulak duymuyor aslında. Ruh onu görüyor, ruh işitiyor. Mesela şöyle düşünelim. Göz nakli, değil mi? Bir rahatsızlık oluyor. Göz nakli gerekiyor bir insana. Yeni bir başka bir insandan göz nakli yapılıyor. Ama yine ruh aynı şeyi algılıyor. Yine aynı görüntüyü görüyor. Yine aynı sesleri duyuyor diyelim ki kulak nakli yapıldığında ya da başka bir organ değiştiğinde yine o insan aynı insan kalmış oluyor. Oradan biz anlıyoruz ki beden aslında yani gören, işiten, dokunan değil. Bize ait olan bir şey değil. Bize ait olan ruh olmuş oluyor inşallah. O algılayan, görüntüyü gören, sesleri duyan sadece ruh olmuş oluyor. Ki o da Richard Dawkins şöyle bir söyleşi vardı, okumuştum. Ruh için diyor ki biz ruhu diyor çok aradık diyor. Bedenin her yerinde, her organında aradık diyor. Bulamadık o ruhu diyor. Bunu da işte bakacağız diyor. İleride belki buluruz diye söylüyor. Öyle bir şey yok çünkü metafizik dediğiniz gibi. Yani Allah'ın yarattığı, Allah'ın insana verdiği bir can inşallah. Ve inşallah o ruhta biz ahirette de devam edeceğiz.
Evet. Allah ayette bildiriyor, şeytanlar Allah'a sığınır, Allah'tan başka yakardıkları hiçbir şey yaratamazlar. Üstelik onların kendileri yaratılıp durmaktadırlar diyor. Evet. Yani Allah'ın sürekli olarak bizi yaratmakta olduğu ve başka ayette de halkı sürekli yaratmaktadır diyor. Evet. Yani dolayısıyla biz her an Allah dilediği için benim kalbimi attırıyor. Allah dilediği için ben bu ortamda oksijeni alıp işte atmosferdeki oksijen oranı her türlü oran benim vücuduma uygun şekilde yaratılıyor. Ve ben Allah dilediği için hayatıma sağlıklı bir şekilde devam edebiliyorum. Yoksa Allah'ın dilemesi dışında benim kendi gücümle, kendi irademle bunların en ufak bir tanesine güç yetirebilmem mümkün değil.
Allah bileği güzel bir şekilde yaratmış. Hani kulak tamamen bir mucize kulak demişken en iyi ses kayıt cihazı bile bizim kulağımızdan daha iyi duyamıyor. Yani üç boyutlu bir ses duyabiliyoruz ve çok net. Hani cızırtı falan hiçbir şey yok. Karşımda birisi konuşurken ağzındaki oynatmasıyla beraber yani duymam da aynı oluyor. Mesela sinir hücreleri arasında alışveriş. Mesela bir televizyon düşünün, uzun bir kablo düşünün. Bazısında mesela ses önce gelir, görüntü sonra gelir. Böyle bir şey yaşamıyoruz. Allah en güzel bir şekilde yaratıyor.
Evet, hocamız Adnan Oktar söyleyince benim de dikkatimi çekmişti. Gerçekten böyle jöle gibi bir sıvının içinde bu kadar net bir görüntü. Yani onunla da ilgili olmadığı değil mi? Onunla alakası olmadığı da çok belli. Yani çünkü işte gözün içi nihayetinde lens var diyoruz ama hücreler var, jöle gibi. Yani normalde çok bulanık bir görüntü olması lazım aslında ama kusursuz. Allah'ın ayette bildirdiği gibi. Gözünü çevirip gezdir, hiçbir çatlaklık göremezsin diye Allah bildiriyor.
Evet, maşallah.
Şeytandan Allah'ın
sana. Evet, kulağın duymadığının o kadar çok delili var ki. İnsan, evet. Mesela şimdi konuşuyoruz. Her konuşmayı dinleyen kelime kelime duyuyor değil mi? Sanki kelimeler arasında boşluklar var değil mi? Tam o şekilde. Mesela yazıda oluyor ya, yazıda baktığınız zaman kelimeler arasında boşluk vardır. Ses dalgalarını çiziyorlar. O ses dalgalarının içinden aletler var ya, bakıyorlar. Konuşan biri de hiçbir şekilde boşluk yok. Sürekli çizim oluyor böyle, aralıksız. Ama biz kelime kelime duyuyoruz. Ya o zaman demek ki kulak da, yani yine kulak duymuyor bakın ona, evet. Onun delili değil mi? Evet. Kelime boşluğu varmış gibi algılıyoruz. İnsan bilmediği bir dili dinlediği zaman o kelimeleri algılayamıyor. Kelime arası boşluklar duyamıyor çünkü bilmediği için. Şimdi ilginç bir nokta daha var. Bakın bütün dil bilimciler, özellikle Darwinist olanlar, bunların arasında Noam Chomsky var, Steven Pinker var, en önemlileri. Bunlar diyorlar ki, hepsi bakın itiraf ediyor, bir itirafta bulunuyorlar. 3 yaşında, 3,5 yaşında bir çocuk konuşmaya başlıyor değil mi? Birdenbire tek tip kelimeler söylüyor, anne, baba işte falan böyle. Ondan sonra cümleler kurmaya başlıyor. Şimdi diyorlar ki, bir insanın konuşmasında çok karmaşık bir gramer kullanıyor. Ama o kadar karmaşık ki yani 20 tane kelimenin yan yana gelme kombinasyon olasılığını hesaplamış. Steven Pinker'ın kitabında var. Diyor ki 100 kentrilyon diye bir sayı çıkıyor diyor. 20 tane kelimelik bir cümle düşünün. Ben şimdi kelimeler ağzımdan dökülüyor. Yani ben bunu 100 kentrilyon farklı kombinasyonla söyleyebilirim. Hepsi anlamsız oluyor. Bir tanesi anlamlı. Şimdi insan konuşurken mutlaka doğru gramerle anlamlı biçimde konuşuyor. Şimdi herkes konuşan dikkat etsin. Cümle kurup konuşmaya çalışsın. Yani cümleleri ben desin ki kelimeleri arda arda doğru bir şekilde getireyim. Önce cümleyi kurayım ondan sonra söyleyeyim yapamaz. Ama kelimeler ağzından dökülüyor insanın. Bir tane televizyonda bir program vardı. Böyle yine Darwinizmi savunan bir psikolog hanım çıkarmışlar. PhD yani fizik PhD'si olan. Dedi ki bakın dedi ben şimdi konuşuyorum ama dedi kelimeler dedi ağzımdan dedi dökülüyor dedi. Ben hakim değilim dedi. Aynen bunu söyledi. Bunu herkes biliyor. Şimdi o zaman ne? Yani hemen şu soruyu sorar insan. Peki tamam sen ona hakim değilsen, 3 yaşındaki bir çocuk düzgün gramerle konuşuyor. Sen gramerin ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Noam Chomsky diyor ki biz diyor karmaşık gramerin ne olduğunu açıklayamıyoruz diyor. Yani o zarf, edat, edilgen falan değil, ortaokulda öğretilen, onunla alakası yok. Çok karmaşık bir gramer diyor, kullanıyoruz diyor. Ne olduğunu bilmiyoruz diyor. Bize diyor bu diyor, doğuştan diyor ilham edilmiş olması gerekir diyor. Kardeşim onu o zaman kim ilham ediyor? Allah desene, değil mi? Yani çok açık bir şekilde. Allah bakın diyor ki ayette, şeytandan Allah'a sığınırım, her şeye nutku verip konuşturan Allah bizi de konuşturdu diyor. Değil mi? Bakın her şeye, her şeye ama nutku verip konuşturan Allah. Demek ki kim? Allah konuşturuyor inşallah.
Evet, konuşan olduğu gibi karşı tarafta dinleyenin de aynı sorunla karşı karşıya olması lazım. Yani ona da bir takım sesler geliyor, bir takım değil mi, kelimeler ardı ardına sen konuşuyorsan onu ardı ardına bir şekilde kulağın duyuyor ve onu algılaması gerekiyor. Yani onu da kişinin kendisini algılamadığını çok iyi anlaması lazım. Yani Allah nasıl konuşturuyorsa algılatan da Allah, duyduran da Allah. Yani onu senin ruhuna düzgün bir şekilde algılatıyor. Sen düzgün anlıyorsun. Yani benim anlatmak istediğimi karşı tarafın anlaması da ayrı bir mucizedir. İnşallah aynı dili konuşuyor olmamız. Şimdi biraz önce insanın yaşaması için Allah bize...
Yukarıdan şarkı
var. Özür diliyorum. Müsaade istiyorum.
Oktay şeyden bahsetti. Zaman içinde mesela kelimeleri birbirinden ayırt edecek bir sistem yok. Aslında kaydettiğimiz zaman tamamen bütüncül bir sistem var. Bunun yanında başka bir mucize daha var. Tek bir anda mesela bir tek ses çıkıyor. Mesela Dilara diyelim ki la sesine basıyor. Piyanonun la sesine, tek bir la sesine bastığında yine kayıt cihazlarına baktığımız zaman ne oluyor diye bakıyoruz. Sadece la'ya karşılık gelen mesela 440 frekans la'dır, 220'dir, işte 880'dir. Bu şekilde gider. Mesela 440 frekanstaki la sesine bastığınız zaman kayıt cihazında bunun kaydını yaptığımız zaman karşımıza ne çıkıyor diye baktığımız zaman tek işte oradaki 440 frekansına karşılık gelen yerde bir titreşim görmüyoruz. Bütün işte kulağımızın duyma spektrumundaki işte 20 Hz'den 20.000 Hz'e kadar bütün spektrumlarda bir titreşim görüyoruz aslında. Ama bazı tonlarda bir takım yükselmeler var. İşte temel ses la ise o la sesinde yükselme var. Onun bir oktav üstündeki la sesinde titreşme var. Ondan bir yarım 3/2 ton yukarısında bir titreşme var. Şimdi bu tonlar onlarca tondan tonun bir araya gelmesinden diyoruz ki biz bunu kulağımızı değerlendirdikten sonra işte bu piyanodan çıkan ses diyoruz. Bazı tonların yükselmesi veya bazı tonların aşağı gelmesinden bu diyoruz ki keman sesi, bu trompet sesi, trombon sesi gibi farklı enstrümanların ayrımını yapıyoruz. Veya bu işte enderin sesi, gökalpin sesi diye ayrım yapabiliyoruz. Bunu yapan da neresi diye baktığımız zaman değil mi? Beynin içinde bunun gerçekleştiği çok açık. Yani onlarca ayrı ses frekansının bir arada değerlendirilip yorum yapılması ve bu yorum o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ki. Birinin sesini duyduğumuz zaman saliseler içinde, saniye sürmüyor. Saliseler içinde biz o kişinin sesi olduğunu veya piyano sesi olduğunu veya keman sesi olduğunu ayırt edebiliyoruz. Burada da bir metafizik bir durum olduğu çok açık. Çünkü bütün sesler toplanıp sonuçta iki tane kulak zarına gidiyor. O iki kulak zarından işte sinirlerle şeylerde işitme sinirlerinin uyarımına gidiyor. Yani iki tane noktadan bu kadar mükemmel, bu kadar çeşitliliğin ortaya çıkması gerçekten metafizik bir durum. İşte derin düşündüğümüz zaman tamamen metafizik bir sistemle karşı karşıya olduğumuz çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor.
Bütün bu anlamakta zorlandığımız, çok böyle değil mi, çok detaylı araştırmalar yıllarını alınan bütün bu olayların sonunda bu kadar karmaşık sistemlere Allah ol deyince oluyor. Yani bütün bunları Allah'ın yüceliğini anlamak için çok büyük şey. Allah ne büyük güç, ne bir yüce değil mi? Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Yani buradaki o detayları her birine baktığımızda hücremize bakıyoruz öyle. Kainata bakıyoruz öyle. Sesten bahsediyorsun. Ve benim için o milyarlar, trilyonlarca hassas denge var. O sistemlere bakıyorum. Tesadüfen olabilir mi? Bana kalsa yapabilir miyim? Yapamam. Yapamazsam bunları her an yaratana karşı büyük bir saygı ve sevgi olması gerekiyor.